Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Bey.
Hasan Hüseyin Hocam nöroloji uzmanı. Özellikle inmelerle uğraşıyordunuz değil mi Hasan Hüseyin Hocam?
Doğrudur.
Peki, şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta Hasan Hüseyin Hocamıza birikmiş olan nöroloji sorularımızı aktaracağız. Ondan cevaplar bekleyeceğiz. Ondan bize aydınlatmasını isteyeceğiz. Direkt başlayalım hocam.
Tabii ki bekliyorum.
Şimdi direkt böyle bir konunun ortasından girmiş bir soru var Hasan Hüseyin Hocam. Yani bu belli bir yaşın üzerinde herhalde herkesin başına gelen bir iş. Aspirin kullanmanın gerçekten hayati önemi var mı? Soru bu.
Evet, aslında aspirin hayatımızda çok önemli bir yer sahibi bir ilaç.
Niye hocam, niye?
Çünkü küçüklükten büyüklüğe kadar, yani bütün küçük yaştan büyük yaşa kadar her tür insan grubunda aspirin kullanıyoruz hekimler olarak. Biz nöroloji açısından baktığımız zaman aspirini bir kan sulandırıcı olarak kullanıyoruz.
Kan niye sulanma ihtiyacı duyar Hasan Hüseyin Hocam?
Çok güzel. Kan sulanma ihtiyacını eğer bir pıhtılaşma sorunu varsa biz bu şekilde kanı sulandırarak bir çözüme gitmeye çalışıyoruz.
Kan pıhtılaşırsa ne olur?
Kan pıhtılaşırsa aynı bir damarları hortum gibi düşünürsek, pıhtılaştığı zaman kanın o hortumun tıkanması meydana gelir. Damar tıkanıklıkları. Bu damar tıkanıklıkları eğer beyni besleyen ana damarlar, karotis damarlarından, yani o bizim şah damarları dediğimiz damarlardan oluyorsa, Allah göstermesin, o zaman beyinde bir iskemi, yani oksijensiz alan, damarların kanın beyine iletememesi sonucunda oluşan oksijensiz alan ve felce doğru gitme, yani beyinde bir fonksiyonsuz alan oluşturmaya neden olur. Onun için biz bu tür riskli hastalarda kan sulandırıcılar vererek oradaki damarların en azından pıhtılaşma ihtimalini azaltmaya çalışıyoruz. Bir tedbir alıyoruz.
Yaşla birlikte bütün insanlarda pıhtılaşma eğilim artar mı?
Yaşla birlikte insanlarda aslında pıhtılaşma eğilim artmaz. Yalnız bazı yaştaki hastalar, genetik olarak pıhtılaşma eğiliminde olan hastalarda yaşla birlikte bu artış vardır. Yani damarlarında pıhtılaşmaya, damarlarında tıkanıklığa yatkın olan bazı genetik hastalıkları olan hastalar, yani annesi babası dedesinde bu tür hastalığı olanlarda yaşla birlikte bir ihtimal artışı kesinlikle olacaktır. Ama sadece benim dedemde, benim amcamda felç geçirdi, ben de geçireceğim gibi bir ön kanıya da bu şekilde vesvese yapmaya da gerek yoktur. Sadece burada yapılması gereken şey, eğer öyle bir durum varsa çok daha dikkatli olup, zaten hani içmiyoruz ama hani içenler varsa da şimdiden söyleyeyim, bu sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmak lazım. Çünkü o damarların içerisindeki pıhtılaşma maddelerini çok daha arttırıp oradaki damarları tıkamaya daha çok etkili oluyor.
Peki şimdi Hasan Hüseyin Hocam, ana şah damarından yukarıya doğru iki damar gitti. Bunlar iki daldan, iki koldan bütün beyne yayılıyorlar, öyle mi?
Bütün beyne yayılıyorlar. Tabii daha çok bu iki damar, iki kol bir hem ön beyni besliyor hem arka beyni besliyor. Bir arkadan bir başka bir kol daha geliyor bu damarlar haricinde. Buna villus poligonu deniyor. Bu da arka taraftaki beyni besliyor. Bunların hepsi bir poligon şeklinde, dörtlü beşli şekilde bütün beynin hiçbir noktası kalmayacak şekilde büyükten küçüğe doğru giderek, damarların şeyinden bahsediyorum, çapından bahsediyorum. Büyükten küçüğe doğru giderek bütün beynin her noktasını kanlandırmaya çalışıyorlar.
Peki beynin bir kan damarı tıkanırsa onun beslediği alan ölüyor, öyle mi?
Kesinlikle doğru.
Peki bu alanlar, bir Broca alanları mevzu vardı. Bunu kabaca nasıl tarif ederiz hocam?
Beynin aslında hani beynin her o kadar beyin işlevsel bir durum ki her noktasında farklı bir işlevini olduğunu yavaş yavaş keşfediyoruz. Yani Allah'ın yarattığı şey aslında bilim nedir? Allah'ın yarattığı şeyleri yavaş yavaş insanların keşfetmesi, başka hiçbir şey değil. Beynin içerisinde de bazı alanlar var. Bu alanlar keşfedildiği sürece o alanların ismi veriliyor. Nasıl bir keşif oluyor? O küçük alan, Broca alanı, 44-45. Alan vesaire vesaire gibi alanlara isimlerini koyuyoruz. Ve bu mesela Broca alanında konuşma biraz merkezi daha ön plana çıkıyor. Bu alanın oksijensiz kalmasında, fonksiyonsuz kalmasında insanların konuşmasında sıkıntı oluyor. Bundan başka Wernicke alanı var mesela. Bu daha az bilinen, yine bir konuşmayla alakalı alan. Burada daha farklı bir konuşma bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani bunları birçok şekilde numaralandırılmış.
Peki mesela baş parmağımızla ilgili bir alan var mı? Yani idrar tutmayla ilgili bir alan var mı?
Aslında vücudun bütün organ, bütün tek tek organları, bütün tek tek vücudun beyni, dudaklar, yüz, hepsinin bir homunculus dediğimiz bir haritası var ve beynin korteksinde onu o haritaya yerleştirilmiş durumda. Dışarıdan bakıldığı zaman ucubeye benzetilen bir harita aslında.
Evet, kocaman bir dil resmi vardı orada. Kesinlikle. En büyük alanı o işgal
evet,
ediyordu.
Küçük. İşte demek ki aslında dili tutmak lazım. Çok fazla dille alakalı bir sıkıntı olduğu zaman hemen felce doğru gidiyor.
Ama tutması da zor demek oluyor aynı zamanda.
Evet, yani de o imtihan orada başlıyor galiba. Onun için de bu felçli alakalı durumlarda biz bu damarların tıkanıklıklarından o fonksiyon olan yerlerde bir oksijen salan kaldıysa bu fonksiyonsuz alana göre insanlarda felçlerin farklı şekillerini görüyoruz.
Ha, yani mesela falanca damar tıkandı, o damarın kanlandırdığı alanın işte sağ kolun hareketiyle ilgili bir misyonu var idi. O alan öldü, sağ kol çalıştırılamıyor.
Evet, o şekilde
peki,
oluyor.
Peki pıhtı nereyi tıkayacağını biliyor mu, seçiyor mu, yoksa tamamen tesadüf, her yer çıkabilir mi?
Pıhtı her yere çıkabilir. Sadece burada mekanik olarak seçebileceği yerler bazı ayrım noktaları var. Mesela yolların ayrıldığı gibi
kavşak çok
kesinlikle bu kavşak noktalarında tıkanma olasılığı orada çap daraldığı için daha fazla oluyor.
Nereler mesela?
Daha çok bu karotis şah damarlarında internal karotis arterle eksternal karotis arter, yani iç ve dış şah damarların çatal noktası var. Oralarda çok tutulma olur. Ondan sonra devam edip yukarıya doğru beynin iç noktasında girildiği zaman orta serebral arter dediğimiz beynin en büyük arterlerinden bir tanesinin tam giriş noktası. Yani hep böyle kavşak noktalarında o Willis poligonu dediğimiz bizim bu kavşakları birleştiren dörtlü beşli damarların oluşturduğu poligonların hep köşe noktalarında daha çok veya genetik olarak işte burada ortaya çıkıyor. Bazı damar yapıları genetik olarak bazı yerlerde biraz daha fazla daralıp sonra yeniden açılıyor, Allah vergisi. İşte oralarda da pıhtı atma, pıhtının orada tıkanma ihtimali daha çok oluyor.
Peki aspirin kullandığımız zaman kanımız daha sulu bir hal aldığı için tıkanma riskini engellemiş oluyoruz.
Sadece tedbir alıyoruz biz.
Belli bir yaşın üzerinde kardiyologlarda artık neredeyse şöyle bir eğilim var. Hani herkese verelim. Nörologlarda da var mı bu düşünce?
Aslında biz herkese verelim şeklinde bir şey yapmıyoruz. Sadece çünkü şöyle bir şey, yani Allah'ın yarattığı vücut en güzeli. Hiç dışarıdan bir etkiyle bir şey vermeye gerek yok. Sadece bir sıkıntılı bir durum varsa, o da bizim dışarıdan çevresel faktörlerle oluşturduğumuz sıkıntılar çoğunlukla. Bu zaman tedbir amaçlı bir şey verilmesi lazım. Ben ilaçların normal böyle koruyucu manada hiçbir şey olmadan verilmesine karşıyım. Her bir ilaç da bir zehirdir sonuçta.
O zaman kiraz yiyelim diyorsunuz bu.
Kesinlikle.
Peki, aspirin kullanmak bu manada riskli bireyler için, seçilmiş hastalar için hayati önemi vardır.
Kesinlikle doğrudur. Vardır.
Ama ya hepimiz kullanalım, bol bol kullanalım, ne güzel kullanalım, böyle bir şey yok.
Öyle bir şey kesinlikle yok. Bir de şöyle bir soru akla gelebilir halkımızda. Benim aklıma geliyor çünkü soruluyor halkımız tarafından, arkadaşlarımız tarafından. Diş hekimleri çünkü bu aspirin kullanımını veya başka kan sulandırıcı kullanımlarını çok sevmezler. Çünkü diş hekimlerine gidildiği zaman kanama riski çok artar. Ne yapacağı o muayenelerde biraz daha zordur. Haklı olarak hastalarda dişe gittik, her tarafımız iyice kanadı, daha büyük bir sorun oldu gibi bir şekilde tepkiye de karşılaşırlar. Bu tip durumlarda tabii önce hekimlerine, nöroloji hekimlerine sorup tedbiri ne kadar elden bırakabiliriz, bir gün mü, iki gün mü, ne kadar dozunu azaltmamız lazım gibi şeylerle bir nöroloji hekiminden ya da bir kardiyoloji hekiminden bir yazı alıp diş hekimine o şekilde gitmeli.
Yani böyle 3-5 günlüğüne bile kesmeye karşı mıyız?
Kesilebilir ama tabii ki hastalık yoktur, hasta vardır şeklindeki bir bakış açısıyla baktığımız zaman hastanın durumu çok ağır, yani çok riskli bir durumdaysa bir gün bile onun için bir risktir. Ama çok ağır olmayan, tedbiri biraz daha gevşek tutabileceğimiz durumlarda ise, şimdi tabii dişin durumu da çok önemli. Diş de çünkü bir
ama
enfeksiyon o da.
Diş ne kadar kötü olsa antibiyotik içsin, bir gün iki gün bekler, bir şey olmaz neticede.
Bekler ama sonuçta yine o gün yine gelecektir.
Gelecektir. Ama biz şunu diyelim, en azından yaylaya çıkıyordum, ilaçları köyde unutmuşum, 15 gün kullanmadım
öyle,
demeyelim.
Öyle yani. Bir durum yok. Yani aspirin, hele böyle şöyle bir durum vardır. Bir torba dolusu ilaç, o ilaçlar içerisinde 10-15 tane. İşte ona bakar, buna bakar. Hepsi böyle afilli afilli isimler. Aspirin der. Ya aspirin ne olacak? Onu bir bırakayım aspirin. Da diğerlerinden bilmiyorum. Çok ilaç içiyorum. Ben aspirini içmeyeyim der. En büyük yanlış orada yapar. Aspirin en önemli ilaçtır onların içerisinde. Ona da çok dikkat etmek gerekir.
Peki. Teşekkür ediyoruz Hasan Hocam. Şöyle bir sorumuz var. Felç tekrarlar mı? Felç gelen birine bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında ikinci kısım tam sizin ilgi alanınıza giriyor
evet,
herhalde.
Evet.
Felç tekrarlar mı hocam önce?
İnme felç dediğimiz olay tekrarlayabilir. Normal bir insana göre felçte olan bir insanda tekrarlama riski tabii ki daha yüksektir.
Çünkü zaten altta yatan bir arıza nedeniyle oldu bu ilk seferinde de.
Kesinlikle, yani oradaki arızayı da tam olarak gideremediysek eğer, oradaki sıkıntı yine devam edecektir. En önemli arıza da insanın kendisine yaptığı arızadır. İşte hala çok yağlı yemek yiyorsa, hala o damarları tıkayacak sigarasını içiyorsa, hala sporunu yapmıyorsa, hala düzenli şekilde erken yatıp erken kalkmıyorsa, bu etkileri, yani bu hayat felsefesini değiştirmediği sürece her tür ilaç da ona bir, belli bir nebzeye kadar etkili olur. O risk hala devam eder.
Peki şimdi felç dedik ya Hasan Hüseyin Hocam, beynin kan akımının bir şekilde engellenmesi sonucu etkilenen bölgenin faaliyetlerini görememesi hali.
Doğru.
İşte böyle bir hadiseyle karşılaştık. İşte bir yakınımız, bir büyüğümüz, bir genç insan veya felç geçiyor. O an nasıl bir tablo olur? Yani eli ayağı binden mi tutmaz olur, düşer bayılır mı?
Aynı bundan 10 dakika önce söylediğimiz konu gibi, beynin hangi noktasında o damarın tıkanıklığı bir etki yaptıysa orada bir etki görürüz. Bazen dili çözülür, dili hiç çözülmez, konuşamaz hale gelir. Bazen sadece bir uyuşuklukla gelir, bazen el ayak tamamen düşer. Bazen ise sadece el ayakta bir uyuşukluk olur. Ama her uyuşukluğu da tabii tedirgin olmamak lazım. Sadece bu tür şeyler olduğu zaman, geçici bile olsa, doktorlara gidip kendini göstermesi lazım. Ama hele bir de bunlar geçici değil, 10-15 dakika, 20 dakika uzun, 1 saati geçtiyse hemen acil şekilde hastaneye gidip kendini kontrol ettirmesi gerekiyor
hastanın. Ne yapılıyor böyle hastalara? Kontrole geldik.
Çok güzel, çünkü bu 2015 yılında, son 2001 yılından beri yavaş yavaş olan gelişen tedavi yöntemi, 2015 yılında artık Amerikan Stroke Kongresi'nde 3-4 tane ayrı makalenin, büyük çaplı hastalarda yapılan çalışmaların artık bu inme tedavisinde ilk 8 saatte etkili olduğunu, bu inme tedavisinde endovasküler girişimle inmenin geri çevrilebileceğini ispatlanan çalışmalar oldu. Bu tıp adına çok sevindirici
yani
haberler.
Yani tıkayıcı bir şey gitti, belli bir alanı kansız bıraktı, 8 saate kadar ölmüyor bu alan, öyle mi?
Evet, aynen öyle.
O 8 saate girip o pıhtıyı çıkarırsak oradan kurtaracağız.
Allah izin verirse kurtarılacak, ama tabii şimdi onların tabii endikasyonları oluyor. Sonuçta damar içerisine bir tel sokuluyor. O tel içerisinden o pıhtı çıkarılmaya çalışılıyor. Bazen pıhtının bir kısmı çıkıyor, bazen çıkmıyor. O işlemsel durumlara bağlı, ama genel manasıyla o pıhtı çekildiği zaman orada ve ilk 8 saat içerisinde bu iş yapıldığı zaman o kanlanma yeniden gelip o daha fonksiyonsuz alan tam olarak yitirmeden kendini bir şekilde toparlayabiliyor. Ama tabii burada başka etkenler de var. Hani işin ayrıntısına girdiğiniz zaman Allah öyle güzel yaratmış ki beyni. Bazı damarlar 3 ayrı damardan besleniyor. Bazı bölgeler beynin 3 ayrı yerden besleniyor. Mesela bir ana damarından, ana bölgeden beslenen bir bölge, başka etrafından, başka küçük damarlarla da besleniyor. O işte o küçük kılcal damarlar dediğimiz beyindeki bazı insanlarda, o ana damar tıkansa bile o kılcal damarlar yardımıyla hala beyin böyle bir can çekişerek kurtarılıyor.
Ölmeyecek kadar ayakta duruyor.
Aynen öyle. İşte bu o 8 saatte bize şu anda, işte Allah'ın yarattığı o şeyi şu anda anlıyoruz ki o 8 saat bize onun için verilmiş. İşte o arada biz o kılcal damarların etkisini kullanıp onu yeniden, o pıhtıyı geri alıp yeniden bir şeyler yapabiliyoruz.
Ama hocam takdir edersiniz ki bu iş İstanbul'da bile 2-3 merkezde yapılıyor.
Doğrudur. İstanbul'da 2-3 nörolog, nöroloji merkezinde az da olsa yapılmaya başlandı 3-4 senedir. Radyolog arkadaşlarımız bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bunu daha uzun senelerden beri. Tam bir oturmuş bir merkez halinde olması gerekiyor. Çünkü bu iş 24 saat bu işe kendisini verecek insanları arıyor. Yani ben işte şu anda telefonumu kapatıyorsam eğer bu işi yapamam demektir. Bu şekilde gecenin 3'ünde telefon açıldığı zaman, ha uyumamamız gerekiyor başka mesele de, tam o saatlerde o telefonun cevap verip çoluğunu çocuğunu bırakıp oraya gidecek insanların yapması lazım bu işi. Şu anda işte onun için İstanbul'da birkaç merkez diyebiliyoruz.
Peki. İnmelerden şimdi biraz daha az, inme de gerçi sevimli bir konu değildi ama epilepsi herhalde daha az seviyoruz gibi gözüküyor. Bir dinleyenimiz sormuş, epilepsi ilaçları ömür boyu kullanılır mı? Zararı yok mu bunların?
Evet, yani epilepsi hastalarımızın çok en önemli sorularından bir tanesidir bu. Çünkü epilepsi ilaçları da biraz korkutucu, biraz da ağır ilaçlardır. Çünkü epilepsi dediğimiz zaman beyindeki elektriksel aktivitenin bir şekilde artması, ilaçları dediğimiz zaman, epilepsi ilaçları da bu elektriksel aktiviteyi baskılamak için beyni hani biraz daha böyle baskılayıcı ilaçların verilmesidir. Bu baskılayıcı ilaçlar ne yapar? Beyin elektriksel aktivitesini azaltayım derken bütün aktivitelerde
voltajı sıfırlar.
Voltajı azaltır. O zaman da hasta bu ilaçları çok sevmez. Ama bir bakımdan da eğer epilepsisi tam olarak geçiyorsa elhamdülillah sever bu ilaçları. Yalnız epilepsi geçtikten sonra 1 ay, 2 ay, 3 ay artık benim nöbetim yok deyip o ilacı bir dener. Kendini dener.
Bırakmayı dener.
Doktorunu da çok söylemez. Ondan sonra da Allah esirgesin yeniden bir nöbet gelerek ya hocam işte ben böyle böyle bir şeyler yaptım sonra da böyle bir nöbet geldiler. Onun için de bu soru hep o zaman der ki ben bu ilaçları ömür boyu mu kullanacağım hocam nasıl olacak diye bir soru gelir.
Şimdi şöyle Hasan Hüseyin hocam bizim son programımız çocuklarda astımdı. Astımda malumunuz işte birçok ilaç kortikosteroid ihtiva eder. Kortizonlu ilaçlardır. Aileler sorar kortizonun hiçbir zararı yok mu? Evet kortizon kullanmanızın bir miktar zararı var ama kortizonsuz kalmanız halinde yaşayacağınız astım ataklarının çok büyük zararı var. Demiştik herhalde aynı cümleyi duymuş olduk.
Kesinlikle öyle. Yani zaten tıbbiyenin ana bakış açısında şu vardır. Eğer ilaçlarla bir tedavi yapılacaksa ya da cerrahi bir tedavi yapılacaksa da dışarıdan her tür müdahale, yani Allah'ın yarattığı şeye her tür müdahale zaten sıkıntılı bir durum. Ama daha büyük bir sıkıntı varsa o kar zarar ilişkisini güderek o şekilde bir yol seçiyoruz. Bunu da zaten hep hastayla beraber, hasta yakına beraber anlatarak onların beraber kararıyla almamız gerekiyor.
Sık görülen yan etkisi nedir Hasan Hüseyin hocam?
Epilepsi ilaçlarını sık görülen yan etkisi bulantı, kusma, baş dönmesi, fazla uyku. Bu tür yan etkileri
var. Çocuklarda kemik erimesi falan da yapıyor herhalde.
Yapıyor çünkü kalsiyum depolarına etki ediyor. Kalsiyum antagonisti ilaçlardır. Bunlar o tür elektrolitlerin alıcılarını, reseptörlerini de etki eden mekanizmayla çalışıyorlar. Evet. Onun için de o tür şey yan etkileri de var. Yalnız kullanmadığınız zaman bir tane nöbetin vereceği yan etki
hasar
ondan çok daha fazla olduğu için biz bu ilaçları kullanıyoruz. Ömür boyuna geldiğimiz zaman epilepsilerin çoğu belli yaşlardan sonra hafiflemeye başlıyor. Tedavilerinde artık yavaş yavaş azalıp eğer 2-3 senede hiç tedavisiz bir şekilde kalabilirse ondan sonra zaten ömür boyu bırakıyoruz biz bu ilaçları. Yani bu güzel bir haber, bu iyi bir haber ama bazı epilepsiler dediğim gibi hastalık yok hasta vardır. Dirençleri daha fena, tedavi dirençleri daha yüksek. Oralarda epilepsi ilaçlarının ya miktarını arttırıyoruz, ya sayısını arttırıyoruz, ya zamanını arttırıyoruz.
Eninde sonunda her epilepsi bir ilaçla düzelir mi? Yani 4 olmazsa 5 mi? Yani bunun bir ucu var mı?
Hayır, düzelmiyor. Tedavi dirençli çok bazı epilepsi hastaları var. Hatta işte bu epilepsi cerrahisi diye yeni bir dal oluştu son 10 senedir. Bunu beyin cerrahları yapıyorlar. Nöroloji 2 sene takip ediyor. Tam olarak epilepsinin oluşturduğu alanı bulabilirse nörolog, beyin cerrahisi de bunu söylüyor. Tam bu alanı çıkartabilirsen en küçük zararla epilepsiyi tamamen tedavi edebiliriz deniyor. Ama bu 2 senelik süreçte her tür ilaç deneniyor. Çünkü cerrahi beyne müdahale çok zor bir olay.
Şimdi şuraya bir teyit edelim Hasan Hüseyin hocam. Hastamız çocuk ya da yetişkin yaş grubunda epilepsi tanısı aldı. Nöbet geçirdi, nöbetleri tekrarladı, EEG çektirdi, epilepsi tanısı aldı. Tedaviye başlandı. 3 gün sonra hasta yok ben düzelmedim bir daha nöbet geçirdim. İkinci ilaç ve 3. ilaç. O bırakıldı farklı ikili, farklı üçlü. 2 yıl aralıksız bütün bilinen numaralar yapıldı ilaç kombinasyonları.
Evet.
Ama hala hasta ayda bir, ayda 2 haftada bir, 2 ayda bir neyse nöbet geçirmeye devam ediyorsa artık bu zulüm daha büyük bir zulümdür. Biz bunun noktasal olarak tespit edelim. MR'la mı EEG'le mi neyle tanık oluyor bunlarda?
Bunda işte burada görüntüleme yöntemlerinin hepsi kullanılıyor. Çünkü epilepsi böyle bir felç gibi beyinde böyle tamamen bir işaret bırakmıyor. Bunun için hem EEG yöntemlerini hem MR'ı hem de PET dediğimiz biraz daha fonksiyonel MR gibi aletleri.
Çünkü tamamen normal görünür bir alanı çıkaracağız değil mi?
Tamamen normal gözüken ama fonksiyon olarak PET'te biraz böyle biraz daha yani MR'ın bir farklı boyutunda biraz daha farklı fonksiyon alanları oluşturabilen EEG ile onu teyit ettiğimiz aynı zamanda klinik olarak da onu teyit edip 3-4 tane noktanın bir arada kesişim noktası bulunabilirse o zaman epilepsi cerrahisi yapılıyor. O epilepsi cerrahisinin de her epilepsinin kötü olduğu nokta yapılmıyor. Bazı noktalar var. Temporal lob dediğimiz yan loblarda sadece orada bir sıkıntı varsa yani şu anda çok aslında kısıtlanmış bir cerrahi modeli. Bunların hepsi beraber olursa o zaman yapılıyor ve çok ehil bir cerrah, ehil bir nörolog gerekiyor bunların hepsini beraber bu hastayı masaya yatırmak
ama
için.
Ama işte düşünsenize 3 boyutlu bir cisimde çalışıyoruz neticede. Hangi santim, hangi milim,
tabii,
kaç milim derinlikte, ne kadarını çıkaracağız? Çıkardıktan sonra derde derman olacak olmayacak belli değil. O bölgenin bir faaliyeti vardı onu göremeyeceğiz.
Tabii.
O zaman ilaçlardan şikayet etmiyoruz.
İlaçlardan çok şikayet etmemek lazım. Çünkü bu çok zor bir durum. Her merkezde yapılmayan, çok ileri tetkik isteyen bir durum. Ve sonucu da tam olarak daha tabii ki çok güzel sonuçlar alınanlar var. Benim çalıştığım merkezde biz 4 sene boyunca 10-11 hastaya bu cerrahi ameliyatı yaptırmıştık takip ederek.
Ama 4 senede 10-11 diyorsun hocam ya. Yani çok çok küçük rakamlar.
Kesinlikle öyle. Ama o 11'de 11 elhamdülillah hepsinin tedavisi tam olarak olmuştu. Takiplerimiz bu yöndeydi. Ama dediğim gibi bizim o 4 sene içerisinde bizim epilepsi hastası olarak takip ettiğimiz hastaları bu 11 hasta denizde kum kadar bir şeydi yani.
Peki. Böyle de bir şey var diyelim.
Bu, evet, böyle de bir şey var. Aslında bir de bir pil olayımız var. Bu vagal sinir stimülasyonuyla da bu çok tedaviye dirençli hastaları önce bu pille birazcık daha azaltmaya çalışıyoruz. Bu da biraz böyle bir tedavimiz daha var. Önce aslında cerrahiden önce bu yapılıyor. Bu da çok küçük bir cerrahiyle vücuda küçük bir şekilde bir vagus sinirini tetikleyecek bir pil konuyor. Çok büyük dirençli epilepsisi olanlarda nöbet sırasında bu pile basılarak nöbette biraz azalma sağlanabiliyor. Hmm. Bu da başarılı bir yöntem olarak şu anda literatürde bulunmakta.
Gene de çok hoş gelmedi bana. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. Uzman doktor Hasan Hüseyin Karadeli ile yaptığımız programa ikinci kısmına devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Hasan Hüseyin Karadeli Bey'di. Kendisiyle nörolojiyle ilgili soruları paylaşmaya devam ediyoruz. Hocam şimdi burada sorular olduğu gibi alınmış. Organik soru. Üzerine hiç oynanmamış. Bir ilaç adı geçiyor ama ben size göstereyim. İlacın adını zikretmemiş olayım burada. Çocukluğumdan beri tremorum var. Tremor, ellerde titreme.
Evet.
İşte nokta nokta nokta bir ilaç kullanıyorum. Çok da fayda etmiyor.
Evet.
Tremor'da ilaç tedavisinin cevapsızlık gibi bir şey anladığım kadarıyla.
Aslında tremor dediğimiz şey ellerde ya da başka yerlerde vücudun herhangi bir yerinde titreme. Bu belli bir anksiyete sonucu oluşabiliyor. Bu tremorun farklı farklı biz bazı şeyleri var, triatları var. Bazısı esansiyel tremor diyoruz, bazısı Parkinson hastalığının oluşturduğu tremor diyoruz. Hepsinin farklı, bazısı istirahatte oluşan tremor, bazısı hareket halinde bir şey yaparken oluşan tremor. Bazısı sadece topluluk haline çıktığımız zaman bir anksiyeteye bağlı bir heyecanlanma sonrasında oluşan tremor. Bunların nedenlerine göre de aslında tedaviler biraz değişiyor. Bu dediğimiz ilaç gerçekten çok kullanılıyor. Bazen dozları biraz daha ayarlanarak devam etmek gerekiyor. Bazen de farklı tür ilaçlara geçmek lazım. Bir de etiyolojiye yönelik, nedene yönelik tedavi gerekiyor. Parkinson hastalığındaysa bu ilacı zaten kullansan da hiçbir manası yok. Onun Parkinson sendromlarını oluşturan etiyolojiye yönelik ilaçlar gerekiyor. Veya artık bazı şeyler var ki aynı epilepside gibi yine bir cerrahi modeli de var bunun. Yine bir böyle bir beynin belli bir noktasında biraz çıkartılarak bu tremor geçirilmeye çalışılıyor. Çok büyük rahatsızlık oluyorsa bunu da söyleyelim yine.
İlaç tedavisine devam ediyoruz. Allah sabır versin.
Doğru.
Bitti. Şimdi güzel bir soru var Hasan Hüseyin Hocam. Artık niye size sorulmuş bilmiyorum ama unutkanlığın ilaçla tedavisi var mıdır?
Unutkanlığı biz demans olarak nitelendirirsek çok geniş manada.
Şöyle diyeyim, yani hastalık olan demansı bir kenara koyalım hocam. Ben de unutuyorum. He. Unutma nereye kadar normal? Nereden sonrası anormal? Hangi unutkanlık doktora gider? Gitmeli.
Eğer hayat fonksiyonlarını artık yerine getiremeyecek kadarsa unutkanlık, o zaman doktora gitmek lazım. Bir de tabii ailenizde fark edilip ve bu sürecin yavaş yavaş arttığı ortaya çıkıyorsa o zaman bir doktora gitmek lazım. Yoksa her tür vesvesede, her tür unutkanlıkta doktora gitmemek gerekiyor. Yani bu da çünkü
ilkokul öğretmenimin adını hatırlayamadım.
Geçti. Kesinlikle. Ben de ilkokul öğretmenimi hatırlıyorum ama hala görüştüğümüz için, ama ortaokul öğretmenlerimi hatırlamıyorum. Yani gitmemek lazım. Ama dediğim gibi süreç eğer uzuyorsa.
Eve dönüşte evin yolunu kaybetmekten bahsediyoruz abi.
Kesinlikle de banka işlemlerini yaparken orada artık bir sıkıntı çekmeyi. Her zaman yaptığımız rutin hayatsal işlemlerimizi yaparken o her zaman yaptığımız şeylerde artık sıkıntı çıkmaya başladıysa, evde insanların fark edecek halde, ya sen bunları eskiden unutmazdın, sen artık bunları unutmaya başladın ve artık artarak gidiyor gibi bir cümleye karşılaşıyorsa bir kere gösterilebilir doktora.
Ama doktor ne diyecek peki? Bunu ne çıkar buradan hastalık olarak?
Alzheimer çıkabilir. Alzheimer dişi demanslar çıkabilir. Aslında demansı da biz yine 10-15 çeşit ayırıyoruz.
Ama herhalde yaşlıktan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla.
Aslında Alzheimer'ın da 40'lı yaşlarda görülen cinsleri var. Frontotemporal demans dediğimiz beynin başka taraflarında oluşan fonksiyonel bozukluklarla oluşan unutkanlıklar var. Bunların da bazıları daha erken yaşta başlayabiliyor. Ama dediğim gibi bu ilaçla tedavisi var mı sorusuna gelirsek eğer, ilaçla sadece bunların birazcık daha hızlı ilerlemesini yavaşlatıyoruz. Yoksa tamamen bir tedavi etmiyoruz.
Burada acaba şurada sorulmuş olabilir mi? B vitamini versek, B kompleks versek, işte bu ginkgo biloba glikozitleri falan kullanılsa.
Açıkçası şöyle, vitamin desteği her zaman için güzel. Yani bir sıkıntı yok. Çünkü vitaminlerin fazlası vücuttan her şekilde atılıyor. Vitaminler bizim vücudumuzun içerisinde bulunan maddeler olduğu için en azından normal bir ilaç gibi zehir diye düşünmemek gerekiyor. Zaten fazlasını vücut kendiliğinden atıyor. Eksikliği varsa da yerine konuyor. B vitamininin de gerçekten biraz daha böyle enerji kattığı, biraz daha iştahsızlığa hazım iyi geldiği bilinir. B vitamini de kullanıyoruz biz, özellikle B12 vitaminini. Bu tür şeyler yapılabilir. Ben en çok genç hastalarda, benim kendi tecrübelerime göre karşılaştığım unutkanlık, genç hastalardaki unutkanlık şikayeti strese, çok yoğun iş temposuna, çok fazla vesveseye, bu tip şeylere bağlı unutkanlıklar.
Peki şöyle bir şey söylesem Hasan Hocam, genç dinleyenlerimiz için. Hani hepimiz biliyoruz, sınav akşamı sabaha kadar çalıştım. Zaten o yorgunlukta sınava girin, hiçbir şey çıkmadı o sınavdan.
Evet.
O zaman beyinde yeteri kadar uyumazsa, beslenmezse, aç kalırsa zaten mevcut bilgi de kullanamaz.
Kesinlikle.
Tamam, bu bilindik bir şey. Peki bunu nasıl ölçeceğiz? Yani bir insan ne kadar uyursa, ne kadar şeker alırsa, ne kadar beslenirse ideali nasıl tuttururuz? Herkes bunu
herkesin herkese göre değişir. İdealini o insan aslında birçok defa deneme yapmıştır kendisine vücudunda.
Ben 6 saatten az uyuduğum günler performans kaybım oluyor dedi mesela.
Evet, işte bu tür cümleler çok önemli. Kendisini gözlemleyecek. Gözlemledikten sonra en iyi kendi vücudundan hangisini alıyorsa oradan devam edecek. Ama şöyle de bir şey var. Bir de bizim örnek aldığımız Peygamber Efendimiz var elhamdülillah. Onun zaten hani belli hayat tarzı var. Bir Müslümanın nasıl yaşaması gereken hayat tarzları var. Bu hayat tarzlarını tam olarak oturtabilirsek eğer, yani
doğru örnekten,
yani
doğru
yatsı
uygulamalar.
Namazı aslında yatsı nereden geliyor? Onu bir aklımıza getirin. Ondan sonra sabahtan önce işte şeylerimizi, gerekli
hocam,
görevlerimizi
yapabilirsek.
Ama hocam
ben Ardahan'da askerlik yaptım. Orada 5'te yatsı namazı kılıyorduk biz bazen. O saatte de yatarsak gece bitmez.
İşte artık onu o şekilde, hani onu da Peygamber Efendimiz'in hayatına bakarak, burada hocalarımız geliyor, onları ben söylemeyeyim.
Eyvallah.
Onların örneklerine bakarak değerlendirmemiz gerekiyor.
Tamam. Örnek model. 41 yaşındayım. Ensemden başıma vuran ağrım var. Neden olabilir? Baş ağrısı enseden başlamış. Yaş 41.
Yine dediğim gibi bu her tür soruya biz birçok çeşit olarak söylüyoruz. Baş ağrısında birçok çeşidi var. Gençlerde başlayan baş ağrısının yine en önemli faktörü anksiyete, tevekkül eksikliği. Ama baş ağrısı ensenden başlıyorsa biz daha çok arkadan başlayan baş ağrılarında tansiyon problemi olabileceğini düşünürüz. Ya bir hipertansiyon, tansiyonun ani yükselmesi, ya da bir hipotansiyon, tansiyonun ani düşmesi gibi. Tansiyonlarını bir kontrol edebilir bu hastamız.
Şimdi şöyle, baş ağrısı olan anda tansiyonunu ölçerse tansiyonu yüksek mi çıkar?
Yüksek.
Yoksa 10 dakika sonra ölçtüğünde de yüksek çıkar mı? O anı mı kullanmamız lazım?
O anda kullanmak lazım, ama asıl bizim yaptığımız pratikte günde 3-4 defa hep aynı saatte 3-4 gün boyunca ölçüp onu bir tablo halinde doktora götürmek veya onda bir dengesizlik var mı, kendi de görebilir zaten. O rakamlarda farklı bir şey çıkıyorsa, orada bir ani artış, ani azalma varsa. Çünkü tansiyonu da her hastaya göre değişiyor. Bazısının damarlarındaki kan basıncı hızı atıyorum 150 milimetre civa sistolik, 65 milimetre civa diyastolik basınç onun için yeterli olurken, bazısı sadece 110, yani 11 ile daha iyi oluyor. Onun normali 11, öbürünün normali 13 olabiliyor.
Yani.
Eğer sıkıntı hep 13-13-13 giderken bir de 17 varsa, hep 15-15-15 giderken bir 11 varsa, sıkıntı burada var deyip buna göre bir şey yapmak gerekiyor.
Peki şimdi şöyle Hasan Hüseyin Hocam, tansiyon nedir? Tansiyon gerilimin artması hadisesi. Volüm olarak artabilir. İşte damarlarda konstrüksiyona bağlı direnç olarak bir artış söz konusu olabilir. Yüksek volümde basıncı beynimize gönderdik.
Evet.
Burada bir gerginlik oluştu veya işte vücudumuz herhangi bir yerde bir tansiyon artışı, buna bağlı zonklayıcı baş ağrıları oldu. Çok zonklasa patlar mı bu damar?
Şimdi şöyle, çok zonklasa patlamaz. Yalnız burada da yine bazı damarlar var ki baloncuk oluşmuş oluyor. Anevrizma dediğimiz. Bu baloncuklar birazcık daha normal oluşan yapıya göre daha ince olan, yani balon nasıl şişirdikçe daha incelip patlama olasılığı artar. Burada da işte o baloncuklar çok fazla kan akımından dolayı patlama olasılığı artan yerler oluyor. O da zaten MR'larda bu damarsal yapıları görülen BT anjiyo, MR anjiyo dediğimiz yerlerde.
Ama bunları bir hastalık haline çekiyoruz. Mesela bende varsa ne olacak?
Anevrizmanın milimetresi, çapı önemli. Orada beyin cerrahları, nörologlar anevrizmanın yerini, cinsini, bazı balonların cinsi birazcık daha, boynu daha dar, kendisi geniş, bazısının yeri daha farklı. Ama en önemlisi de milimetresi. 10 milimetrenin aşağısında hiçbir şey yapılmayıp takip ediliyor. Ondan daha fazla olursa ona göre bir işlemle, bazen anevrizma koyullemesi dediğimiz, anevrizmanın içerisinde aynı bu bizim anjiyo yapıp da femoral arterden girip fıtığı çektiğimiz gibi bir telle girip o anevrizmanın, o balonun içini tamamen doldurarak bir cins maddeyle onun artık patlama olasılığı engelleniyor. Ya da o direkt anevrizma ameliyatla yine o şeyden normal yapı haline getirilerek patlaması engelleniyor. Ama bunları yapmak için belli bir boyutun üzerinde olması lazım. Belli bir boyutun altında sadece takip gerektiriyor.
Peki belli bir boyutu aşmış. Maalesef patlamış. Kan buradan damar dışına çıkmaya başladı. Beyin neticede kafatası nedeniyle sınırlı bir organ.
Doğru.
Beyindeki kan miktarı, olmaması gereken yerdeki kan miktarı arttırdık ki bu çok büyük bir miktar değil aslında. Bir kayısı kadar bile olsa çok büyük bir rakam olur bu. Artıyor. Ne yapıyor sonra sana söyleyeceğim? Beyine baskı mı yapıyor? Ne
beyine
oluyor?
Baskı yapıyor. Beyin dediğiniz gibi kafatasında belli bir
genişleme kapasitesi yok neredeyse.
Kesinlikle öyle. Yani o kapasiteyi arttığı zaman beyin bir taraftan bir tarafa doğru baskı yapmaya başlıyor.
İtilmeye başlıyor.
Evet. Bu itilme etkisiyle de beyin ya aşağı medullospinalis dediğimiz omürliğe bir baskı yapar ya beyin sapı dediğimiz oraya bir baskı yapar. Bu her baskıda oradaki fonksiyonları kötüleştiriyor. Bir de solunum merkezi dediğimiz beynin alt tarafında oluşan bir merkeze baskı yapılır. Oranın fonksiyonu
ölümcül zaten.
Evet, solunum merkezinin fonksiyonsuz hali, solunumsuzluk hali ve artık ölüme doğru gidebilir. Onun için yani yine her zaman gibi beyindeki kanamanın olduğu yer, o kanamanın bir an önce toparlanması, ittiği bölge, beyindeki fonksiyonsuz alan, bunlar çok önemli. Zaman burada çok önemli tabii ki bir de.
Peki. Şimdi hocam bu saate kadar çok önemli şeylerden bahsetmiş idik. Şimdi biraz daha basit bir iki soru var üst üste. Sağ elimin serçe parmağı uyuşuyor. Neden olur? Ameliyat gerekir mi? Sağ elin serçe parmağı.
Evet.
Sol olsun aynı da.
Yani. Evet. Yani bu aslında önemli önemsiz dememek lazım. Bir de o, bir de o serçe parmağını uyuşana sormak gerekiyor.
En azından ölmezsiniz ama.
Evet. Evet. Burada da tabii sinirlerin vücuda olan dağılımıyla alakalı bazı
burada
şeyler var.
Şimdi bir merkezi sinir sistemimiz var. Kafatasının içindeki beyin. Buradan aşağıya doğru omurgamızın içine inen omuriliğimiz var. Buradan dallanmalarımız var. Evet. Buradan sonrası bir götürseniz organlara.
Ondan sonrası periferik sinirlere doğru, yani her kasa doğru giden, o kaslardan da organlara doğru giden yerler var. Bu merkezi sinir sistemi, omurilik de buna dahil, efferent ve afferent impulslar, yani alıcılar ve vericiler modeliyle çalışıyor. Bir, organlardan gelen etkileri sinire götüren afferentler var. Bir de o sinirden gerekli fonksiyonları organlara, bu kaslara giden efferentler var. Ve bu yollar hasarlandığı zaman, işte bu periferik, yani bu yol getirilen yollarda hasarlandığı zaman merkezi sinir sistem hasarı değil de periferik sinir sistem hasarı diyoruz.
Vücudun genel sağlığı yerinde ama bir tek o organı ilgilendiren sıkıntılar.
Yani o yol, yani oradaki o iki yol, o otobanda bir sıkıntı var. O otobandaki sıkıntıdan
bu
dolayı...
Bu otoban nereye gidiyor? Soru bu.
İşte o otoban serçe parmağına gidiyorsa orada uyuşukluk yapıyor.
Bu sık görülüyor herhalde. Medyan ulnar sinir miydi?
Ulnar sinirde bu oluyor. O dirsekten başlayıp dış taraftan serçe parmağına giden sinir. Burada bir sıkıntı olursa eğer serçe parmakta uyuşmalar oluyor. Bundan başka tabii bunların bir de kökleri var. Asıl daha o sinirler başlamadan önce, yani o köprü başında bir sıkıntı varsa, o köklerde daha omürlikten çıkma aşamasında...
Merkezde.
Oradaki, yani onun içinde burada bir bilim gelişmiş, EMG, EEG gibi epilepsi hastalarında burada da EMG yapılıyor.
Elektromiyografi
diye. Buradaki kas sinir arasındaki bağlantıların, bu otobanın neresinde bu hasar var? Bu otobanda mı hasar, yoksa daha mı yukarıda merkezi sinir sistemi, bunları bulup o hasara yönelik tedavi yapılıyor ondan sonra.
Nasıl bir tetkik? Uygulaması nasıl?
Uygulaması elektrotlar var. Yani
şu kalp hafif elektrot çekerken kullandığımız gibi mi?
Ona benzer. Aslında tam da o değil. Böyle hafif elektrik verildiği zaman, böyle işkence aletlerine benzeyen ama çok hafif böyle elektrik voltajları verilerek dışarıdan o iki yolun iki başlangıçla son o yollara koyularak oradan küçük bir elektriksel impuls veriliyor dışarıdan. Ve bu impuls o yoldan giderek en son kendi görev yapacağı organdaki işlevini oluşturuyor. O arada da biz ekrandan o yolda ne kadar zamanda gittiğini, normalde şu kadar zamanda gidiyor, milisaniyede gidiyorsa, eğer orada bir sıkıntı varsa o yolda, ondan daha uzun bir sürede gidecek. Ve bu şekilde, bu milisaniyede giden şekilliyle veya o impulsa verilen cevabı ölçüyoruz. O ölçülen kısım daha azsa demek ki burada bir sıkıntı var deyip o sıkıntıya doğru yönelik bir ters tetkik. Bu bir
peki bak, serçe parmağımızda problem var. EMG yaptık, ne çıkar burada?
Eğer ulnar sinirde bir patoloji çıkarsa ona göre yönelik bir tedavi yapmak
ne
gerekir.
Ne olur mesela hocam? Kemiklerin arasında mı sıkışır?
Evet, yani orada bazı kanallar var. Aynı bizim bu yukarıda şah damarında beyni besleyen damarlarda bahsettiğimiz kavşak noktaları, bu sinirlerin de kasların arasından, damarların arasında özellikle tüneller. Bazı evet bu tünellerde bir daralma varsa, özel kullanıma bağlı, daha fazla kullanıma bağlı ya da genetiksel olarak bir daralma varsa, bu daralmalar o sinirlere bası yaptığı sürece o yolda küçük küçük hasarlar yaparlar.
Tedavisi nedir bu işlerin?
Yani aslında tedavisi bir fizik tedavi. Eğer o hareketi yaptığını biliyorsa, şu hareketleri ben çok yapıyorum, bilgisayar başında çok duruyorum, elimi şu şekilde tutuyorum ve bunun yüzünden oluyor ya da ne bileyim uyurken şu şekildeyim, bu şeklimi değiştirdiğim zaman düzeliyor gibi ise, her zaman için önce kendini tedavi etmek. Yani kendi kendinde bir tedavi yapabiliyorsa önce o. Eğer bunu geçtiysek o zaman fizik tedavi. Bazı ateller takılıyor. Yani biraz daha
ortopedinin aletleri var.
Evet. Fizik tedavi ortopedinin aletleriyle bu takılan atellerle bu sinire giden yolların, bu kasla sinir arasındaki yolların bir şekilde daha stabil hale gelerek oradaki birbirine dokunmayı engellenmeye çalışılıyor. En uç noktasında yine cerrahi tedaviyle oradaki kanal açılıyor, biraz daha rahatlatılıyor.
Peki, şimdi gene hani çekene sor diyeceğiniz bir soru daha var. Ama daha çok bizim de bildiğimiz bir konu bu aslında. Spinal anesteziyle doğum yaptım, şiddetli baş ağrım var, kahve iyi gelir dediler. Şimdi spinal anestezi, hani dinleyenlerimizi bilgilendirmek babından, sezaryenle doğumlarda bir toptan hasta uyutularak yapılabilir veya toptan uyutulmaksızın bel bölgesinden yapılacak uyarılarla o bölgenin sadece duyarsızlaştırılması söz konusudur. Ancak bunlardan sonra baş ağrısı gerçekten ciddi baş belası bir şikayettir.
Doğrudur.
Hani normal yapsam da karnım ağrısı dedirtir adama.
Doğrudur.
Kahve iyi gelir mi hocam?
Gelir. Yani hemen gelir diye cevap verdim.
Daha doğrusu açalım. Kahve bütün ağrıları iyi gelir aslında. Baş ağrısı kahve iyi gelir prensip olarak da.
Şimdi şöyle. Önce tabii konuyu biraz anlatalım. Bu niye olduğunu söyleyelim. Spinal anestezi dediğimiz şey, merkezi sinir sistemi dediğimiz o omürilikte, beyinden aşağıya olan kısımda, o kanın içerisindeki ana sinirlerin bir şekilde bel ya da daha aşağı bölgesinde uyuşukluk yapılması için, yani burada bir uyuşukluk, bir anestezi yapılacak ki orada hanımefendi bu sıkıntılı halden biraz daha rahatlasın diye bu kanal içerisinde küçük bir iğneyle girilerek kanal içerisinde anestezik madde boşaltılması işlemi. Bu madde tabii boşaltılıyor ama dediğim gibi vücuda dışarıdan yapılan her şeyde normal yapılanı biraz bozmuş oluyoruz. O bozduğumuz işte küçük küçük delikler açılıyor o. Ve o deliklerden eğer beyin omurilik sıvısı, merkezi sinir sistemimizin omuriliğin içerisinde var, hafif sızmalar oluyorsa, işte bu sızma, o deliklerden sızmalarla bu uyuşukluklar ziyade bu baş ağrıları meydana gelmeye başlıyor. Çünkü basınç değişiklikleri oluyor. Her tür basınç değişiklikleri, vücut öyle bir nüans şeklinde yaratılmış ki her tür oynamada
ya hassas.
Evet, yani ya başımız ağrır ya başka bir tarafımız ağrır. Çok değiştirmememiz lazım aslında. İşte biz biraz oynuyoruz. Doktorlar da aslında buna biraz neden oluyor. Orada itiraf etmemiz gerekiyor. Bu baş ağrıları oluştuğu zaman kafein dediğimiz şeyler bu baş ağrılarına iyi geliyor. Kahvenin içerisinde kafein olduğu için de gerçekten baş ağrısına iyi geliyor. Sorunun cevabı bu. Ha, daha yukarı baş ağrılarında ne yapılabilir? Durulmaz hale geldiği zaman en son artık epidural yama dediğimiz o zarları tedavi edici şeyler var. Yine kendi kanımızdan alıp o kanın pıhtılaşma etkisini kullanarak oraya enjekte ediyoruz. Açtığımız deliği kapatıyoruz aslında. Yani bir taraftan zarar veriyoruz, bir taraftan yarar veriyoruz. İşte bu şekilde bir toparlama yapmaya çalışıyoruz.
Peki. Şimdi hocam programımızın sonlarına geliyoruz. Aslında önemli bir konunun bir ucundan tutacağız. Belki migren konu. Baştan aşağı bir program yapsanız migren doldurur ama migrenim hiçbir ilaçtan fayda görmüyor. Akupunktur önerir misiniz? Siz önce tersten başlayın. Akupunktur önerir misiniz? Sonra ilaç tedavisinden bahsedin. İlaç tedavisinden faydası migrenden bahsedin. Ben istiyorsanız buyurun, migren sizin.
Migren konusu tabii yine başlı başına büyük bir konu. Baş ağrısında en önemli nedenlerden bir tanesi ve en zor tedavi edilenlerden bir tanesi. Onda yine birkaç dalı var. Bazısı auralı dediğimiz migren, bazısı aurasız dediğimiz migren. Bunu migren hastaları çok duymuşlardı. Çok da iyi bilirler çektikleri için. Migren tedavisi de aynı epilepsi gibi bazı zamanlarda tedaviye dirençli hale gelen hastalarla poliklinikler dolabiliyor. Açıkça söyleyeyim, akupunktur tedavisinden yarar gören çok hastam olduğunu gördüm ben.
Ciddi misin?
Kesinlikle.
Mantığı biliyor musunuz hocam?
Bu migrendeki son 3-4 senede tam bizim yan polikliniğimizdeki benim arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın tanesi bu tedaviyi artık yönlendirmeye başladı insanları. Bu botoks tedavisi, akupunktur tedavisi migrende yararlı oluyor. Bunlar yeni yeni artık daha hani nasıl yararlı olduğuna dair yeni yeni literatürde bir şeyler çıkmaya başladı ama bu tedavinin de yararlı olduğunu biliyorum. Ben eskiden biraz daha sizin başlangıç yaptığınız cümle şeklinde kafamda şeyler vardı. Yani hani çok yönlendirmedim ama artık migrende medikal tedaviden yarar görmeyenleri botoks tedavisine, akupunktur tedavisine gönderiyoruz.
Ama zaten bunlarda da az önce tansiyonu anlatırken herhalde asıl problem damarların hani tırnak içerisinde zonklaması hadisesi.
Doğru.
Aşırı yoğunluğu. Peki akupunktur sinir uçlarını uyarıp belki kasılma mı sağlıyor orada?
Muhtemelen öyle bir etkisi var. Tam olarak etkisi de tam anlaşılmış değil ama hani bu konu üzerinde çok yapılan çalışmalar var. Literatürde artık yavaş yavaş hani bunlarla alakalı şeyler de yanlarda çıkmaya başladı.
Oturmaya başladı yani.
Doğrudur.
O zaman nedir? İşte hastalarımızın migreni var. Migrene bağlı baş ağrısı var. Buna ait tanı kalmış. Normal şartlarda bir atak tedavisi verilir. Ki aslında maalesef tedavi değildir. Ağrı kesici verirsiniz. Doğrudur. Olursa olur. Koruyucu tedavi genellikle uzun dönem zaten kullanılmaz. Ama belli bir sıklığın üzerindeyse, belli bir şiddetse, hayati fonksiyonları artık etkilemeye başlamış, canından bezdirmişse akupunktur denenir.
Aslında ben kendi şahsi fikrim akupunkturdan önce botoks tedavisi.
Botoks nedir?
Botoks da aslında hani bütün insanlarda bile bu magazinsel boyutu da var bunun. Bazıları işte yüzünün bir kısmını kırışıklıkları engellemek için yapıyorlar. Bazıları başka tedaviler için yapıyorlar. Burada da gerekli olan başın, ensenin bazı noktalarına bu tür tedaviler verilerek bu baş ağrısının 6 aylık periyotlarda tamamen geçtiğini bilen hastalar tanıyorum.
Allah'ım.
Evet, bunu nörologlar yapmaya başladılar. Botoks tedavisi denenebilir bir tedavi, öneriyorum ben.
Peki. O zaman bir vaktimiz kaldı. Son bir soru da alıyorum Hasan Hüseyin Hocam. Yüz felci soğuktan olur mu?
Yüz felci
nedir?
Evet, yüz felci de yine periferik sinirlerin, yani merkezi sinir sistem haricinde olan yüzümüze dağılan sinirlerin felci var. Bir de beyin içerisindeki merkezi sinir sisteminin fonksiyonuna bağlı sıkıntılar var. Bu beyin içerisindekilerin soğukla falan alakası yok. Ama asıl o periferik sinir dediğimiz yüzün dış kısmındaki sinirlerden dolayı olan periferik sinir felci dediğimiz bir hastalığımız var.
Sol parmağı uyuşan dinleyenimiz gibi aslında.
Evet, bu da sol yüz yarısında bir uyuşma, sol göz kapağında düşme, sol dudakta bir düşme, böyle bir kötü bir hal alması.
Bu görüntü bozukluğu.
Görüntü bozukluğu. Bu hemen koşa koşa doktora gelir, ben gerçek büyük bir felç mi geçiriyorum diye. Biz deriz ki bu büyük bir felç değil, bu periferik sinir felci. İşte bunlar soğukta kalma, rüzgardan etkilenme, motosiklet kullanırken ya da hanımefendiler camı çok açtığı zaman, elektrik yaptığı zaman bu tür şeyler de oluşabiliyor. Bunun bir tedavisi var. O tedaviler bir kısmı etiyoloji, yani nedeninin bunun bir viral olduğunu söylüyorlar. Oradaki fasiyel sinir dediğimiz yüzün sinirlerinde ki çekirdek noktalarında bazı viral enfeksiyonların oluştuğunu ve bunun yüzünden bu felcin olduğunu söylüyorlar. Ona antiviral tedavi başlanıyor. Aslında bu viral tam olarak etiyolojide olmadığını söyleyenler var. Bunlara B12 vitamini veriyoruz.
Bir de kortizon veriyor aslında.
Kortizon da işte bu o çekirdek kısmında oluşan enfeksiyon bir tür bası yapıyor. O bası sonucunda zaten bu sinire olan bası sonucunda uyuşukluk oluşuyor. Aynı serçe parmağındaki uyuşukluk gibi. Kortizon da bu enfeksiyonu giderici en hızlı madde. Onun için de bu 2-3 haftalık yüksek doza başlayarak azaltarak kortizon tedavisiyle oradaki enfeksiyon oluşturduğu şişliği azaltarak basıyı azaltıyoruz. Oradaki periferik sinire, fasiyel sinire, yüzün sinirlerindeki bası normal hale geldiği zaman da her şey normale dönüyor. Kalıcı olabilir mi diye soru bize çok gelir. Maalesef bazıları 6 ay 1 yıl sonra kalıcı olabiliyor ama çoğunda tamamen düzelme var.
Tam düzelme var diyorsunuz.
Evet.
Peki Hasan Hüseyin Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah faydalı olmuşuzdur diyelim.
İnşallah, dua bekliyoruz.
İnşallah, görüşmek üzere.